Ayrım 7.
Sayfa 64. Duvarlarda sakallı ve şapkalı çirkin ihtiyarların fotoğrafları asılmıştı. Tavanlar yüksek değildi. Köşelerde defne dallarını, gül çiçeklerini hatırlatan alçı kabartmaların arasında tombul melekler uçuyordu. Bütün eşya toz içindeydi. Bir sehpanın üzerinde kırık bir şamdan duruyordu. Tahta bir küllüğün bir köşesi yanmıştı. Ayaklı bir lamba başını hafifçe yana eğmişti. Bütün bu pisliğin, düzensizliğin içinde bir de kenarda, üzeri dikkatle örtülmüş bir koltuk duruyordu. Eşya anlaşılır gibi değildi ama insan bütün bunların arasına kendi hayatını ve tasarılarını sığdırabiliyordu. Cevdet Bey ne kadar dağınık dedi. Ağzının arandığını anlayan bahçıvan, kocası ölünce madam burayı satmaya karar verdi dedi. Adada bir dostu varmış. İnsan hiç evini böyle tutar mı dedi Cevdet Bey. Bunu neden söylediğini anlayamadı. Geniş ve kısa bir koridordan yürüyüp arkaya geçtiler. Burada iki oda vardı. İkisi de boştu. Yerlerde kağıt parçaları, kırık sandıklar, kutular duruyordu. Duvarlarda gene sakallı, şapkalı ihtiyarlar surat asıyorlardı. Cevdet Bey bu odaları çocukların ya da konukların kullanacağını düşündü. Dar ve karanlık bir merdivenle çıkılan üst katta aşağısının aynısıydı. Cevdet Bey iki hafta önce burayı gezdiğinde ortalık bu kadar düzensiz ve bakımsız değildi. O zaman kendi eşyaları ve düzeni içinde gördüğü evden tasarılarına uygun bir ev çıkarması zor olmuştu. Oysa şimdi boş odalara bakarken bunları hayal ettiği gibi döşeyebiliyordu. Arkadaki büyük odada büyük bir yatak vardı, darmadağınıktı. Çarşaflar, battaniye, iki kişilik uzun yastık gözüküyordu. Cevdet Bey, Şükrü Paşa'nın konağının penceresinden bakarken gördüğü şeyi hatırlamaktan korktu. Bir an her şey altüst olacakmış, lekelenmesinden korktuğu şeyler kire ve kana bulanacakmış sanarak ürperdi. Büyük ve geniş yatağa, iki kişilik yastığa bakarken tasarılarına ve hayatına ilişkin hiçbir şey düşünmek istemedi. Çarşafların kıvrımlarını, lekeli örtüleri, parfüm kokan bir sabahlığı görmemek için başını yukarı kaldırdı. Duvarda bir genç karı kocanın resmi asılıydı. Bahçıvan küçümseyici bir tavırla resme bakarak, "Monsieur öldü, iyi insan değildi ama bahçeyi severdi, toprağı bol olsun," dedi. Karı şimdi paraları yiyor, Amerika'ya gideceklermiş. Cevdet Bey de az çok biliyordu bunları. Evin sahibi Yahudi hakkında Sirkeci'de soruşturma yapmıştı. Bahçıvan sigaranın dumanını resme doğru üfledi. "Monsieur tüccardı," dedi. Yandaki oda kilitliydi. Bahçıvan buraya madamın kıymetli eşyayı koyduğunu söyledi. Arkada bir başka oda daha vardı. Pancurları açık kalmıştı. Bahçenin huzurlu, sakin ışığını alıyordu. Cevdet Bey buraya bir kütüphane yaptırmaya, bir de yazı masası yerleştirmeye karar verdi. Aşağıya en alt kata indiler. Buradaki küçük pencereli küçük odalarda Cevdet Bey ahçıların, hizmetçilerin geceleyebileceklerini düşündü. Aşağı kattaki helada yukarıdaki gibi alafrangaydı. Cevdet Bey bu aşağıdakini Alaturka'ya çevirmeye karar verdi. Çamaşırhane olarak kullanılabilecek odaya girdi. Yanında geniş bir mutfak vardı. Mutfaktan arka bahçeye geçilebilirdi ama kapı sıkı sıkıya kapanmış, kilitlenmişti. Cevdet Bey pancurların arasından arka bahçeye baktı. Aynı sakin ışığı gördü. Bahçıvan oraya ön kapıdan çıkıp gidebileceklerini söyledi. Kapıdan çıkarlarken Cevdet Bey gözünün ucuyla bir daha aynaya baktı. Her şey tasarladığı gibiydi. Dışarıda çocuk bekliyordu. Onlarla birlikte arka bahçeye geldi. Arka bahçede de kestane ve ıhlamur ağaçları vardı. Bahçenin tam ortasındaki bir kestane ağacının altına iki sandalye konmuştu. Ağacın eve ve göğe sarılır gibi açılan büyük kolları, neşeli ve hışırtılı dalları ve bir minare gövdesini hatırlatan geniş gövdesinin yanında bu iki sandalye çok küçük ve çok zavallı gözüküyordu. Bahçede de ağaçta olduğu gibi her şey serin akşam rüzgarının içinde hareket halindeydi. Çiçekler kıpırdanıyor, yapraklar dönüyor, otlar ve ince fidanlar ileri geri sallanıyordu. Cevdet Bey küçük bir geziden sonra dönüp evin arka yüzüne baktı. Yüzü saran, Sarmaşıklara güneş vuruyordu. Ağacın altına oturdu. Karşısındaki sandalyeye de bahçıvan oturdu. Cevdet Bey cebinden sigara paketini çıkardı, bahçıvana uzattı. Laf olsun diye, bahçe çok bakımlı dedi. Bu bahçeyi çok severim dedi bahçıvan. Utanmış gibiydi. Cevdet Bey de sigarasını yaktı. Birlikte Harbiye tarafından batan güneşe bakıyorlardı. Çocuk bahçede geziniyordu. Bahçıvan, sen şimdi alıcısın değil mi dedi. Fiyatta anlaşırsak. Anlaşırsınız, anlaşırsınız. Madam hemen satmak istiyor. İyi dedi Cevdet Bey. Alayım burayı değil mi? Alın beyim, alın. Burası çok hoştur dedi bahçıvan. Gülüştüler. Cevdet Bey birden bahçıvana yakınlık duyarak alacağım diye düşündü. Gene üstünde görünmez bir zırh varmış gibi kendini güçlü hissetti. Bu serin rüzgar ne hoş diye mırıldandı. Güneş insanda hüzün değil dostluk ve kardeşlik duygusu uyandırarak batıyordu. Cevdet Bey, evet, hoş bir yer şu Nişantaşı dedi. Ya dedi bahçıvan, heyecanlanmıştı. Ben burada doğdum, burada öleceğim. Buraları eskiden bostanlıktı. Babam bostan bekçisiydi. Eskiden 100 yıl önce buralarda bostanlar, çilek tarlaları ve incirlikler varmış. Padişahlar karşı yamaçlardan tüfek atıyorlar, hatıra diye bu nişan taşlarını dikiyorlar. Sonra Sultan Mecid bir sünnet düğünü yapıyor. Ben yeni doğmuşum, babam bostancı. Sonra o çifte sarayları yapıyorlar aşağı köşedeki. Sonra cami yaptılar ki ben de biliyorum. Sonra bostanları bozup konaklar yaptılar. Şimdi bostan az kaldı. Ben bostancılık da yaptım. Konaklar dikilince bu bahçe merakı çıktı. Birinin bahçesine bakıyorum, beğeniyor, misafiri geliyor, o da hoşlanıyor. Soruyorlar bunun bahçıvanı kimdir, beni söylüyorlar. Çağırırlar, benim bahçeme de bakar mısın derler. Öyle oldu ki artık ben bahçelere yetişemiyorum. Öteki bahçıvanlar da geldi. Biz bütün bu konakların... Cevdet Bey bahçıvana değil ayaklarının arasında gezinen karıncalara bakıyordu. Ayaklarının arasından ince ve uzun bir karınca yolu geçiyordu. Yol kıvrılarak kestane ağacının yanındaki bir deliğe giriyordu. O delikten bahçenin başka köşelerine yayılan başka yollar da çıkıyordu. Bir yerde iki karınca bir kabak çekirdeği kabuğu taşıyordu. Cevdet Bey başını kaldırarak bahçıvanın çekirdek yiyen oğluna baktı. Ağaçların arasında geziniyordu. Ben çocuğu da bahçıvan yapacağım dedi ihtiyar. Bahçeyi, ağaçları, toprağı sever. Okuyamadı, bu işi yapsın. Adı ne? Aziz. Cevdet Bey gene karıncalara baktı. Sonra küçüklüğünden kalma bir alışkanlıkla birini deliye kadar izlemeye karar verdi. İşte bu konaklar yapılınca bahçe merakı aldı yürüdü. Zenginler buraya yerleşmeye başladılar. Ahşap konaklar büyüdükçe büyüdü. Konaklara kocaman ahırlar yapıldı. Ahırlara ikişer üçer araba soktular. Arabacılar, ahçılar, uşaklar, hizmetçiler, yanaşmalar çoğaldı. Sonra paşaların, beylerin arkasından Yahudiler, Ermeniler, tüccarlar geldiler. Onlar taş ve beton yapılar diktiler. Ağaçlar kesildi, fidanlar söküldü, yollar açıldı, bostanlar kalmadı. Sonra efendime söyleyeyim, padişahımız da ahşap camiyi taştan yeniden yaptırdı. Bu 6 yıl önceydi. Sonra ona da bomba attılar işte. Ta buradan sesi duyuldu. İki karınca Cevdet Bey'in ayaklarının az ötesinde durmuş, aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Bir üçüncüsü yanlarından geçerken onlara takıldı. Acele acele bir şeyler söyledi. Sonra ayaklarıyla dostlarına bir dokunup yuvasına koştu. Cevdet Bey bütün bahçenin güneş batmadan önce koşan, konuşan, bir şeyler taşıyan karıncalarla kaynadığını düşündü. Sonra Beyoğlu Caddesi'ni, dükkanını, abisini hatırladı. Başını yukarı kaldırdı. Bir bulut kıbleye doğru koşturuyordu. Bu taş ev de yenidir, çok sağlamdır dedi bahçıvan. Yapılırken baktım. Ermeni taş ustaları çalıştı. Kalfası da Ermenidir. Yazık Monsieur öldü. İyi insan değildi ama bahçeyi severdi. Madam her şeyi satıyor. Her şey dağılıyor çünkü çocukları yoktu. Çocuğun olmazsa böyle olur. Köksüz kaldılar. Oysa toprağa iyice kök salıp da yaşamak lazım şu ağaç gibi. Bunları çok şey görmüş geçirmiş biri gibi değil, kendisiyle alay eder gibi söylemişti. Güneş ağaçların ve konakların arkasından battı. Cevdet Bey ayağa kalktı. Serin ve hafif rüzgarın keyfini çıkararak burada yaşayacağım diye düşündü. Kapının önünde bahçıvan, "Burayı al da bahçeye yazık olmasın," dedi. "Bahçe çok güzeldir." "Cevdet Bey, hep böyle eser mi?" dedi. "Akşamüstü hep eser." Cevdet Bey arabaya doğru yürüdü. Uyuyakalan arabacıyı uyandırdı. 10. Hastanın isteği. Güneş battı, hava kararmaya başladı. Ama Cevdet Bey de her gün bu saatlerde uyanan hüzün ve iç sıkıntısı uyanmadı. Her gün bu vakitte dükkanı kapattıktan sonra sirkeciden Eminönü'ne yürür, içini yakan sıkıntıyı nasıl söndüreceğini bilemeden başını günlük hayatın dar duvarlarına vururdu. Oysa şimdi kendini gün yeni başlıyormuş gibi sağlıklı ve güçlü hissediyordu. Sinirleri değil akşamın, bütün bir günün dertlerini gerilmeden karşılayacak kadar gevşekti. İçinden sigara içmek bile gelmiyordu. Arabacıya Beyoğlu'na abisine gideceğini söylemişti. Güneş battığı için artık yolcusunu pişirmeyen araba rahat rahat yaylanıyordu. "Niye bu kadar rahat hissediyorum?" diye düşündü. "Çünkü haklı olduğumu anladım." Sonra o serin rüzgar çok hoştu. "Nişantaşı'nda o bahçede daha çok oturacağım, yaşayacağım. Ama abim ölüyor." Abisini hatırlayınca ilk defa telaşa ve korkuya kapılmadı. Onun kısa bir zaman sonra öleceğini kesinlikle anladı. Daha önceden çirkin, haksız ve kendisini yapayalnız bırakacağı için korkunç gözüken ölüm, şimdi tıpkı hayat gibi olağan gözüküyordu. Kötü olan şey, benim bu kadar rahat, tasarladığım hayata bu kadar yakın hissettiğim bir günde, onun ölüme bu kadar yaklaşmış olması. Ama bunda benim bir suçum yok. Bu onun ve benim seçtiğimiz, yaptığımız şeylerin bir sonucu. Araba Beyoğlu'na giriyordu. Alacakaranlıkta caddede yürüyen insanlara baktı. Sonra her şeyi olağan karşılamasına rağmen abisinin ölümüne üzüleceğini düşündü. Araba durduktan, pansiyoncu kadın somurtarak müşterisinden yakındıktan sonra Cevdet Bey, "Abimi bu son günlerinde nasıl mutlu edebilirim?" diye düşündü. Pansiyonun taş merdivenlerini şimdiye kadar burada hiç duymadığı bir gönül rahatlığıyla çıktı, kapıyı vurdu. "Ona düşüncelerini doğru bulduğumu söyleyeyim. Bana inanır mı? Ona hak verdiğimi söyleyeyim." Ama kapı açılıp da Cevdet Bey karşısında Mari'nin telaşlı yüzünü görünce bunların hiçbirini yapamayacağını anladı. Yatakta yatan bir hasta gibi değil, öfkeli bir efendi gibi azarlayıcı bir sesle konuşan abisini işitti, neden böyle olduğunu sezdi. Kendisi de abisi de bütün hayatları boyunca birbirlerini küçümsemişlerdi. "Ne bakıyorsun öyle? Bana bir ölüye bakar gibi bakıyorsun. Daha ölmedim. Üstelik çok da iyiyim." Odanın ışığına gözlerini alıştıran Cevdet Bey, "Öyle bakmıyorum," dedi. Sonra birden köşede karanlıkta oyuncak bebek gibi sessiz ve hareketsiz duran Ziya'yı görerek korktu. "Onu evine götürmeye söz vermiştim," diye düşündü. "Otursana şuraya," dedi Nusret. Cevdet Bey yatağın başındaki sandalyeye oturdu. "Nasılsın?" "Nasıl olabilirim? Öleceğim." "Hayır hayır, iyileşeceksin," dedi Cevdet Bey. "Ben de onu söylüyorum. Hep böyle kötü konuşuyor," diyerek Mari araya girdi. Bir gaz lambasını yakıyordu. Nusret çenesini avucunun içine aldı. Baş parmağıyla işaret parmağı arasına sıkıştırdığı çökük yanaklarını daha da içeri çökertti. "Yüzü böyle olan her veremli bir hafta içinde ölür," dedi. Cevdet Bey, "Yapmasana öyle," dedi. "Korkuyorsun değil mi, korkuyorsun," dedi Nusret. Yanaklarını daha da içeri çökertti. "Ölümden korkuyorsun değil mi? Çünkü yaşıyorsun, bir paşa kızını alıyorsun, sağlıklısın. Yapma öyle." Nusret oğluna döndü. "Nasılım böyle? Babandan korkuyor musun? Söyle bakalım." "Mü, ben umacıyım. Cadı geldi. Ha ha ha." Çocuk gülmesi mi, ağlaması mı gerektiğini çıkaramadı. Burada en çok üzülmesi gereken insan neşeleniyor, şaka yapıyordu. O da gülümsedi. Birden Marie, "Ah çok rica ediyorum, o korkunç suratı yapma," diye bağırdı. Bunun üzerine Ziya neşenin sahte olduğunu anladı, suratını astı. Ağlayacak gibiydi. Nusret bunu fark ederek elini yüzünden çekti. Kulaklarının arkasına götürdü. "Bak bak, yelken kulaklara," dedi. Oğlu gülmeyince bu sefer baş parmağını kulak memelerine dayayıp ellerini yanaklarına doğru açtı. "Hayyale, hayyale, meyle dolsun piyale." Oğlunu neşelendiremeyeceğini anladı. "Marie, siz çocukla köşeye mahallebiciye gitsenize," dedi. "Benim oğlum tavuk göğsü sever. Tavuk göğsü yersiniz, konuşursunuz. Biz de Cevdet'le konuşuruz." "Çok konuşup yorma kendini," dedi Marie. "Peki, peki." Marie Ziya'yı elinden tuttu, başını okşadı. Bu kadında bir şey vardı ki Cevdet Bey niganda da olsun istiyor ama ne olduğunu çıkaramıyordu. Odadan çıkarlarken Nusret öksürmeye başladı. Kapanmayan kapı öksürük bitince usulca çekildi. "O lambayı buraya getir de yüzünü yakından göreyim," dedi Nusret. "Senden bir şey isteyeceğim, çocuk için." Cevdet Bey kalktı, masanın üzerinden gaz lambasını aldı, yatakla oturduğu sandalye arasındaki komodinin üzerine koydu. Yukarıdan gelen ışık Nusret'in yüzünü daha zayıf, daha korkunç gösterdi. "Ziya nerede yatacak?" diye sordu Cevdet Bey. "Köşedeki otelde Marie ile yatarlar. Burada babasının ölüsü yanında onu yatıracağımı düşünmedin herhalde." Cevdet Bey kendini zorlayarak, "Niye hep ölümün sözünü ediyorsun?" dedi. "Hah, bırak bunu. Hele tıp konusunda beni nasıl kandırabilirsin ki? Beni kandıramazsın. Abdülhamit'e bomba atıldığını da öğrendim. Marie ile kavga ettik. Bunu benden niye sakladın?" "Boş yere heyecanlanmanı istemedim." "Demek benim heyecanlanmamı istemiyorsun. Kendin gibi heyecansız, ruhsuz biri mi yapmak istiyorsun beni?" "Söylemek aklıma gelmedi," dedi Cevdet Bey. "Hem biliyorsun sanıyordum. Üstelik o curcuna da nasıl hatırlayabilirdim ki?" Birden her zamanki gibi abisinin karşısında suçluluk duygusuna kapıldığını anladı. Bütün hayatı boyunca ona saydığı özürleri gene sayıyordu. "Onu küçümsüyor muyum?" diye düşündü. "O ölüyor, ben yaşıyorum. Demek ki ben haklıyım, ben kazandım." "Sustun, ne düşünüyorsun?" "Hiç." "Sözlerimden alındın mı?" "Bunları nefretle değil, seni düşünerek söylediğimi anlıyorsun herhalde. Seninki gibi bir hayat. Bunu bazen anlıyorum. Ama senin gibiler benim gibileri anlamazlar. Dışarıda kalanları kimse anlamaz. Biz mutsuzuz. Anlamıyorsun, hayır, dinlemiyorsun. Ne düşünüyorsun peki? Gene ticaret mi? Ne yaptın sen bugün başka?" "Tüccar Fuat Bey ile yemek yedik," dedi Cevdet Bey. Sonra söylemeyi tasarladığı şeyi, abisinin düşüncelerini doğru bulduğunu, o düşüncelerin kazanacağını söyleyebileceği için sevinerek anlattı. O da Selanik'teki bir hareketten söz etti. Abdülhamit'e karşı. "Onu anladım. Bir şeyler yapmak gerektiğini söylüyor. Ki haklı." "Hah, onlar. Onlar hiçbir şey yapamazlar. Onların Paris'le hiçbir ilişkileri yok. Onlar bir düşüncesi, doğru dürüst bir kararı olmayan bir cahiller topluluğu. Onlarla bir şey olmaz. Onlar padişaha değil Abdülhamid'e karşı. Maaşlarını az bulan askerler. Benim gibi olan bir avuç insanın dışında herkes Abdülhamid'e karşı ama kimse padişahlığı düşünmüyor bile. Üstelik Abdülhamit kesenin ucunu gösterse, koltuklara buyur etse, meclisi açar gibi yapsa hepsi koşa koşa gelirler. Koskoca mizancı Murat süklüm püklüm geri döndü. Bu kararsız, ne istediğini bilmeyen askerler mi başaracak? Onlarla hiçbir şey olmaz." Cevdet Bey tasarladığı şeyin anlamadığı yerlere sürüklenmesine üzülerek, "Ben onları bilmiyorum tabii," dedi. "Bilmiyorsun, ne bileceksin? Paradan başka bir şeyle ilgilendin mi ki bileceksin?" İkisi de sustular. Cevdet Bey abisine acıma, onu hoş görme fırsatı bir daha çıktığı için sevindi. Ama suçluluk duyduğu için bunları yapamayacağını anladı. Söylemek istediği şeyler şimdi çok uzak ve saçma gözüküyordu. Nişantaşı'ndaki evin bahçesinde duyduğu ferahlık da uzaktaydı. Orada oturacağım diye düşündü. Senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim dedi Nusret. Dönüp Cevdet Bey'in yüzüne baktı. Senden Ziya için bir şey isteyeceğim. Ölümümden sonra. Cevdet Bey, gene ölümden söz ediyorsun dedi. Bırak bu lafları. Senden Ziya için istediğim şu. Ölümümden sonra Ziya'yı yanına almanı istiyorum. Yanıma almak. Yani senin yanında yaşasın. Senin evin onun evi olsun. Peki ya Haseki, ya annesi, ötekiler? Onların yanında olmasını istemiyorum. Onların yanında yaşarsa aptalın teki olup çıkacak. Onlar gibi uyuz, hareketsiz, azla yetinen, uyuşuk bir insan olacak. Anlatabiliyor muyum? Ziya'ya evim her zaman açık olacaktır. Onu demiyorum. İstediği zaman sana misafir gelsin, gitsin. İstediğim o değil. Senin yanında yaşasın. İstediğim bu. Haseki'ye hiç geri dönmesin. Annesini hiç görmesin. Onlar... Ama ben Zeynep teyzeye çocuğu geri götürmek için söz vermiştim. Niye? Ne diye böyle bir söz veriyorsun? Çünkü onu geri götürmem için çok ısrar etti. Sanki senin bunu isteyeceğini biliyormuş gibi. Biliyormuş gibi ha? Onu yine yanına almak istiyor. Onu sevimli buluyor. Kendi çocuğu yok. Onu öpüp okşayacak. Sonunda kendisi gibi aptal edecek. Kendi saçma inançlarını, uyuşukluğunu, o zavallı dünyasını ona aşılayacak. Hayır. Ben oğlumun öyle yetişmesini istemiyorum. Ben oğlumun... Birden bir öksürük buhranına yakalandı. Cevdet Bey komodinin üzerinde duran balgam kasesini uzattı. Abisi önce eliyle kaseyi istemediğini gösteren bir hareket yaptı. Sonra birden kapıp içine tükürdü. Görüyorsun ki çok fenayım. Birkaç günlük ömrüm kaldı biliyorum. Şimdi yapmak istediğim tek şey Ziya'nın geleceğini güven altına almak. Senin yanında yaşarsa bu olur. Ama Haseki'de akrabaların köyde annesinin yanında kalırsa onlar gibi Allah'a inanır, olmadık yalanları doğru sanır, herkes gibi uyuşuk biri olur, dünyayı anlayamaz. Zaten şimdiden onu kendilerine benzetmişler. Sabah bana cennetten, meleklerden, cadılardan bahsetti. Bunlara inanıyor. Demin yaptığım cadı taklidini anlamadı. Ben oğlum böyle olsun istemiyorum, anlıyor musun Cevdet? Oğlum yalanlara inanmasın. Oğlum aklın ışığına, kendine inansın. Aklın aydınlığı. Ben ona boş yere Ziya demedim. Bir süre sustu, sonra mırıldandı. Cevdet, Ziya'yı yanına almazsan gözüm arkada öleceğim. Bu ölüm sözünü durmadan ağzına alman doğru değil dedi Cevdet Bey ve asıl doğru bulmadığı şeyin bu olmadığını anlayarak kızardı. Bana söz ver, bana söz ver diye bağırdı Nusret. Cevdet Bey, söz veriyorum dedi. Sonra bu sırada yapılması en gerekli şey buymuş gibi komodinin üzerine bıraktığı fesini aldı, püskülünü düzeltmeye başladı. Evet, söz veriyorsun değil mi?